Ayrım 37. Fi. Akilah Azra Cohen. Sayfa 444. 79. Bayılıyorum bu müziğe, demişti Murat. Eliyle müziğin ritmini tutup zıplamaya çalışarak. Murat dans ederken yanlarından geçen bir grup insan başını okşadı. Bazıları sırtına vurdular. Bazılarıyla da Murat ellerine değip selamlaştı. Sanki herkes tanıyordu onu ve seviyorlardı da. Murat insanlara sevgi gösterisinde bulunurken zıplamaya devam ediyordu. Bilge ciğerlerinde müziğin ritmini fiziksel olarak hissedecek kadar yapışmış hoparlöre ve bakışlarını Murat'tan ayırmadan onu izledi. İzlendiğinin farkında olmayan, daha doğrusu izlenmek umurunda olmayan Murat zıplarken Bilge'ye döndü. Sanki o an onu yine yeni görmüş gibi kocaman gülümsedi. Zıplamaya devam ederken kollarını kocaman açıp sarıldı Bilge'ye. Murat'ın terli vücudu ve suyla ıslatıldığı belli olan sırılsıklam saçları Bilge'yi biraz rahatsız etse de bu ilginç kucaklaşmanın aniliği çok tuhaf gelse de Murat'ın tuhaf bakışları aklının pek de yerinde olmadığını gösterse de Bilge onun sarılmasına karşı koymadı. Kalbi göğüs kafesini dövercesine çarparken hayatında beğendiği tek insanın kendisine dokunmasına izin verdi. Bu cinsellik içeren bir sarılmadan çok bir sevgi gösterisi gibiydi. Bilge sarılması bitince Murat'la konuşacağını ümit ederken Murat aniden bedenini Bilge'ninkinden uzaklaştırıp elini kendi ıslak avucu içine aldı ve onu çekiştirerek zıplaya hoplaya kalabalığın içine daldı. İnsanların arasından sıyrılarak geçmek için çaba gösteren Bilge kolunu çeken Murat'ın yol boyunca karşısına çıkanlarla dans ettiğini, çarptığı herkese dokunarak sevgi gösterdiğini görünce herkesi tanımasına ve bu kadar samimi olmasına iyice şaşırmıştı. Sanki herkeste bir sevgi tuhaflığı vardı. Kalabalığın neredeyse tam ortasına geldiklerinde Murat elini bıraktı. Tüm vücudu müziğin ritmine uyarak zıplayıp başını sallayarak kollarını yukarı kaldırıp ritim tutarak dans etmeye başladı. Etrafındaki herkes aynı Murat gibi abartılı bir coşkuyla dans ediyordu. Bilge sopa gibi dikilmesinin Murat'ın coşkusuna ayıp olacağını düşünüp dans etmeye çalıştı. Ama bu rahatsız edici makine sesine benzeyen ve aynı ritmi sürekli tekrarlayarak devam eden müzikte nasıl dans edilebilirdi ki? Müzik o kadar rahatsız ediciydi ki başı ağrımaya başladı. Etrafındaki herkesin coşkuyla dans etmesi imkansız bir şeyin gerçekleşmesi gibi geldiğinde yapmaya çalıştığı birkaç dans hareketini de bırakıp dikkatle baktı etrafına. Sallanan kafalar, kucak kucağa zıplayanlar, elleri havada uçmaya çalışanlar, birbirlerinin ağzının içinde yaşamak için ciddi bir çaba göstericisine öpüşenler, öpüşen iki kişiye katılanlar, sırılsıklam olmuş saçları ve suratında gördüğü en tuhaf gülümsemeyle sürekli zıplayan bir Murat. Kötü bir rüyada gibi hissetti kendini Bilge. Yüksek müzikle yarışırcasına Murat'a ''Benim artık gitmem gerek, dans için teşekkür ederim.'' dedi. Ama Murat hiç duraksamadan yaptığı saçmalığa davet etti. Duyulmak umuduyla ikinci kere ''Sonra görüşürüz, sağ ol.'' diye bağırdı. Ve bir süre daha kendinden geçmiş dans eden Murat'a baktı. İletişim kurmasının imkansız olduğuna karar verip gitmek üzere harekete geçtiğinde Murat bir anda durup etrafına bakındı. İstediği şeyi göremeyince zıplayarak görmeye çalıştı. Ve sonra koşup uzaklaştı. Adına parti dedikleri bu şey o kadar hayret vericiydi ki Murat'ın bir anda ortadan kaybolması doğal geldi Bilge'ye. Sesi hiç duyulmasa da insanlardan izin isteyerek kendine yol açmaya çalıştı. Perdeye ulaşması neredeyse 15 dakikasını almıştı ve geçtiği yerlerde dans edenler tarafından çekiştirildiği için saçı başı da dağılmıştı. Dışarı çıkmadan son bir defa dönüp baktı hayatında katıldığı ilk partiye ve daha önce katılmadığı için hiçbir kaybı olmadığına karar verdi. Ve belki de hayatın kendisini böyle gereksiz şeylerden koruduğunu düşündü ilk defa. Onun şanssızlık olarak gördüğü şey aslında belki de şanstı. Perdeden çıktı. Vestiyerin önündeydi ki biri sırtına atladı. Bilge'nin. Üstüne aniden binen ağırlığın altında iki büklüm olan Bilge ancak Murat'ın suratını gördüğünde saldırıya uğramadığını anlayabildi. Murat sevgi dolu bir gülümsemeyle ''Nereye kayboldun? Hadi gel!'' deyip yine Bilge'yi çekiştirerek kalabalığa daldı. Murat'la tekrar el ele olmasının hoş bir duygu olduğunu düşünen Bilge en azından bu kısa anın tadını çıkarırken yine kalabalığın ortasına geldiklerinde gitmesi gerektiğini anlatmaya karar verdi. Ama kalabalığın ortasına geldiklerinde yürümeye devam ettiler ve asma kata çıkan merdivenlerden tırmanmaya başladıklarında Murat Bilge'nin elini bıraktı. Merdivenlerden çıkmakta tereddüt etse de Murat'ın kendisine bakmadan yukarı tırmandığını görünce Bilge de takip etmek zorunda kaldı. Hoşça kal demeden gidemezdi. Yukarıda bir uçtan diğer uca kadar büyük bir bar vardı ve barın önünde yere yayılmış büyük minderlerde bir sürü insan kaykılıyor, yiyişiyor ve canları ne isterse ne kadar tuhaf göründüğünü aldırmadan onu yapıyorlardı. Yukarıdan aşağıda dans eden çıldırmış insan topluluğuna baka kalan Bilge'nin minderdeki insanları fark etmesi ancak Murat'ın yanına gelince oldu. Murat'ın kendine uzattığı suyu alırken Murat ''Burası rahat bir yer, özgürsün. Bu gece hepimiz özgürüz.'' deyip elindeki bir bardak buzlu suyu kafasına dikti ve suyu bitirir bitirmez müziğin ritmine uygun yine zıplamaya başladı. Murat'ın dansına hemen yanında ve arkasında duran birkaç kişi daha katılınca Bilge, Murat'ın ve bu partide gördüğü herkesin kafasının ciddi, iyi olduğuna net bir şekilde karar verdi. İnsanların dans etmesini kolaylaştırmak için köşeye çekilerek yer açtı. Parmaklarını üçten buzlu suyu bir köşede bırakmayı planlıyordu. Ama Murat yanına gelip içsene hadi katıl bize diye neşeyle bağırdı. Bilge suya benzeyen bu şeyin belki alkol olabileceğini düşünüp Murat'a içtiğini göstermek için tebessüm ederek küçük bir yudum aldı. Ama bardaktaki basbayağı suydu. Emin olmak için bir küçük yudum daha alıp ağzında yavaşça tutarak yuttu ve kesinlikle su olduğuna karar verdi. Murat eliyle suyu kafasına dikmesini işaret ederken bir yandan da komik denecek tuhaflıkla dans ediyordu. Bilge suyun yarısını içtiğinde Murat buzu ağzına al diye bağırdı. Müzik nedeniyle Bilge Murat'ın ne dediğini anlamayınca Murat parmaklarını bardağın içine sokup buzu eline aldı ve Bilge'nin ağzına soktu. Normalde kendisine ileri derece tiksindirici gelebilecek bu hareket Bilge'ye çok samimi bir jest gibi geldi ve Bilge buzu emdi yavaşça. Buzu emerken bunun iğrenç musluk suyu olduğuna emindi. Şehir su depolarında yaşayan onlarca böceğin larvalarının musluktan içilen suyla insan vücuduna girdiğini ve bağırsaklarda bu larvaların parazit solucanlara dönüştüğünü seyrettiği belgesel geldi aklına. Bazen bu solucanlar damar yoluyla kalbe kadar gidebiliyor ve kalp krizine yol açabiliyorlarken bazen de beyne ulaşıp beyne hasar verebiliyorlardı. Buzu emerken ağzından atmak istedi ama Murat tam karşısında dikilmiş kocaman bir gülümseme ve nedenini anlayamadığı bir merakla Bilge'nin buzu emmesini bekliyordu. Bilge buzu yuttu. Ne zaman dans etmeye başladığını ve Murat'la böylesine sarmaş dolaş bir hale geldiğini hatırlamıyordu. Daha önce anlamsız ve en kötüsü de yorucu gelen müzik şimdi ense tüylerini kabartacak kadar ilham vericiydi. Zaman sanki hiç akmıyormuş gibiydi. Murat'ın kolları arasından etrafını zıplayanlara baktı. Bu kollarda güvende hissetti. Murat'ın gülümsemesi kendisine de bulaşmıştı. Dışarıdan bakınca şapçalca gelen bu gülümsemenin sevgiden geldiğini anladı. Önyargısız, sorgulamayan, kabullenmiş bir sevgiydi bu. Binanın içinde yankılanan tekno müzik Bilge'nin kafasında yaylılarla hayat bulan, ilham veren evrensel bir şarkıya dönüştü. Bu kadarı bile hayallerinin gerçekleşmesinden ötede bir huzuru getirdi bedenine. Sevildiğini hissetti. Murat, dağılan saçlarını eliyle alnından geriye okşayarak düzelttiğinde göz göze geldiler. Murat'ın suratındaki gülümseme bir anlığına donduğunda Bilge de ciddileşerek karşılık verdi. Herkes çılgınca zıplayıp hoplarken onlar birbirlerinin kollarında sarıldıkları bedenin farkındalığında öpüştüler. Islak, sıcak, yumuşak ve yavaş. İlk öpücük. Bu ilk öpücük ne kadar sürdü? Bilge hiç bilemedi. Murat'ın dudaklarından ayrıldığında kalabalıktan çok uzakta bir köşede bedenini saran ellere Murat'a teslim olmuştu. Murat'ın dudakları öpüşme arasında gidelim diye fısıldadığında Bilge o sırada kalçasına olan eli kavrayıp avuçlarının içine aldı ve sıkıca el ele tutuştular. İnsan kalabalığın arasından Murat'la geçerken yürüdüğünü hissetmedi bile. Mutluluk diye düşündü. İnsanın bedeninin ağırlığından kurtulup var olabilmesiydi. Binanın müzikli ve coşkulu atmosferinden sokağın soğuk ve yalnız atmosferine çıktıklarında etki küçülmek yerine iyice büyüdü. Sıkıca kavradığı elin varlığını dış dünyanın gerçekliği içinde hissedebilmek olağanüstüydü. Birbirlerinden hiç kopmadan Murat'ın aracına bindiler. Bu araç Bilge'nin hep uzaktan takip ettiği, Murat'ın varlığını onaylayan bir mutluluk kaynağıydı. Ve şimdi Bilge kaynağın içindeydi. Murat koltuğa çalıştırıp yola koyulduktan hemen sonra Bilge'nin elini hemen kavradı. Bilge kafasını koltuğa yaslayıp yol boyunca kendi elini saran Murat'ın eline baktı. Bu eli hissetmenin verdiği duyguyu beynine kazımaya çalıştı. Murat'ın evi şehrin en büyük alışveriş merkezlerinden birinin üstündeki pahalı stüdyo dairelerinden biriydi. Tüm şehre hakim manzarasıyla sanki çok yüksekli bir şatoydu. Ellerini hiç ayırmadan krem rengindeki koltuğa yan yana uzandılar ve yavaşça öpüştüler. Öpüşmeleri uzadıkça bedenleri harekete geçti ve Murat Bilge'nin üstündeydi. Bilge detaylarda kaybolmuş, yaşadığı her anın kendisine verdiği tatmini kana kana içti. Murat'ın sertleşen erkekliği Bilge'nin pantolonunun üzerinden bile hissedilir hale geldiğinde Murat "İstiyor musun?" diye sordu. Bilge evet anlamında kafasını salladığında elleri ilk defa birbirlerinden ayrıldı. Çünkü Murat'ın Bilge'yi ve kendisini soymak için ellerine ihtiyacı vardı. Daha önce hiç öpüşmemiş, el ele bile tutuşmamış biri için Bilge oldukça yoğunlaştırılmış bu anların hepsini korkmadan yaşamalıydı. Murat Bilge'nin gözündeki gözlüğü çıkardı yavaşça. Gözlüğün iz bıraktığı burnunun kenarlarını öptü. Kaşlarını öptü. Yanağını kaydı. Öpmeye devam ederek ve oradan boynuna indi. Öpülmenin hissi o kadar sarsıcıydı ki Bilge sadece boynunu iyice açıp Murat'a sunarak cevap verdi bu öpücüklere. Yaşadığı şeyin gerçekliğine inanamayarak. Üzerindeki gömlek çıkıp sütyene kaldığında koltuk altında haftalar önce alınmış kıllar olduğunu hatırladı. Ve kollarını indirip çirkinliğini kamufle etmeye çalıştı. Ama Murat hemen ellerini tuttu ve Bilge'nin tereddüdünü hissedip emin misin diye fısıldadı. Bilge hemen kafasıyla onayladı. Kamufle etmeye çalıştığı şeyin isteksizlik olarak algılanmasına tedirgin oldu. Ve sağ elini Murat'tan kurtarıp onun ensesine götürdü. Saçlarını okşarken kendisini öpmesi için kafasını dudaklarına doğru çekti. Yine öpüştüler. Öpüşmenin sonunda Murat eliyle Bilge'nin kendi kafasında gezen sol elini kendi ensesine kaydırdı. Ve "Burayı okşa" diye fısıldadı. Bilge emre uydu ve Murat'ın ensesini okşamaya başladı. Okşaması sanki bir şeyleri daha da hızlandırmıştı. Ve Murat zevk içinde inlerken Bilge'nin dudaklarına yapıştı. Emdi. daha önce emmediği şiddette bastırdı ve penisiyle Bilge'ye iyice sürtünmeye başladı. Murat'ın hareketlerine karşılık verebilmek için bacaklarını ayırdı Bilge ve şimdi bacaklarının arasında Murat'ın dalgalanmasını net bir şekilde hissediyordu. Bu yakınlıkta koltuk altındaki tüylerin iğrençliğini fark edilmeyeceğini düşünüp bir an rahatladı. Ama Murat aniden kalktı. Bilge'yi çekip kaldırdı. Hızla ama beceriksizce Bilge'nin pantolonunu açmaya çalıştı. Bilge ilk düğmeyi açarak ona yardım etti. Murat önce Bilge'nin pantolonunu çıkardı. Sonra kendi pantolonunu dizlerinin üstüne indirdi. Murat'ın çamaşır giymediğini fark eden Bilge, ereksiyon halindeki penisini bir an görünce hemen diğer tarafa baktı. Bilge'yi koltuğa uzanması için öperek bastırırken sağ eliyle Bilge'nin külodunu kenara sıyırdı. Bacaklarının arasına girdi. Önce kaygan bir sertlik hissetti Bilge. Sonra içinde bir yırtılmayla birlikte keskin bir acı. Dehşet vericiydi. Acı o kadar yüksekti ki dudaklarını emen Murat'ın öpücüğünü yarıda kesip nefes almak için ağzını açtı. Murat Bilge'nin içinde yavaşça yolculuğa başlamıştı bile. Durmadı. Hissettiği acının Murat tarafından fark edilip durmasından endişe ederek dişlerini sıktı Bilge. Murat durmadı. Bilge daha çok acıdı. Murat durmadı. Bilge acıyla dişlerini o kadar sıktı ki Murat'ın kendisini öpmekte olması önemsizleşti artık. Çünkü acı çok büyümüştü ve kafasını iyice geriye atıp vücudunu germek üzere kaldı. Acıyla baş edebilmenin tek yolu kaslarını germek gibi geldi ama fayda etmedi. Daha çok acıdı. Murat durmadı. Bilge gözlerini açıp Murat'a canının acıdığını anlatırcasına baktı. Üzerinde damarlarındaki basınçtan kıpkırmızı olmuş suratıyla Murat'ın kendinden geçmiş yüzünü gördü. Murat'ın gözleri kapalıydı. Bilge bu suratı incelerken acısı hafifledi. O gece Murat kendi vücudunda o anı yaşarken Bilge kendi vücudundan uzaklaşıp Murat'ın yaşadığı zevkte buldu kendini. Yaşadığı şey çok acı verici ve anlamsızdı. Tabii Murat'ın yaşadığı bu zevk olmasa. Murat'ın zevki Bilge'nin oldu. Kendi bedeninden değil, Murat'ın bedeninin aldığı zevkten zevk aldı Bilge. Kadınlığını keşfetmemiş tüm kadınlar gibi. Murat boşaldığında Bilge gözünü kırpmadan izledi onu. Murat gözlerini açtı, sevgiyle öptü Bilge'yi ve elinden tutup yatak odasına götürürken bacaklarından akan ılık sıvının kan olduğunu anlamadı Bilge. Salonla aynı muhteşem manzaraya bakan perdesiz ve küçük yatak odasının ortasındaki yatağa uzandılar. Murat yatağın yanındaki çekmeceden sarılmış bir joint çıkardı. Yarısı içilmişti ve geri kalan yarısı yakıp bir fırt aldı. Bilge'ye uzatırken gülümsedi. Alnından öpüp sigarayı verdi. Hiç konuşmadılar. Bilge daha önce hiç sigara içmemişti ve aslında içmek de istemedi. İçmek üzere olduğu şeyin joint olduğunu dahi bilmiyordu. Nasıl içilir bilmeden ağzına götürüp çekti. Tüm dumanı dışarı üfledi ve Murat'a geri verdi. Sigara bittiğinde Murat uykuya dalmıştı bile. Bilge yatakta bir süre bekledikten sonra Murat'ın uyuduğundan emin olup kalktı. Uyuması imkansızdı. Bunca şeyi bir anda ve bu yoğunlukta yaşadıktan sonra nefes alması bile neredeyse imkansızdı. Yatakta huzurla uyuyan Murat'a baktı ve işte o zaman bacaklarına bulaşan kanı fark etti. Hemen sıçrayarak fırladı yataktan. Yatağı kirletip kirletmediğine baktı tıraşta. Kirletmişti. Üzerindeki külot, yatak, salondan yatak odasına gelen yolun bazı yerleri kan içindeydi. Telaşla ama sessiz olmaya dikkat ederek banyoya koştu Bilge. Külotunu çıkarıp önce lavaboda kendini yıkamaya çalıştı. Ama imkansızdı. Duşa girip suyu azıcık açtı ve kanı vücudundan yıkadı hızla. Kanın iyice gittiğinden emin olduktan sonra duştan çıktı. Ve Murat'ın havlularını kirletmemek için kendini tuvalet kağıdıyla kurulamaya çalışırken kanın hala akmaya devam ettiğini fark etti. Hemen tuvalete oturdu. Tuvalet kağıdının tamamını salakça kullandıktan sonra bankonun üstündeki el havlusunu alıp katlayarak bir tampon gibi bacaklarının arasına soktu. Ve tıpış tıpış hızla salona pantolonunu almaya gitti. Havlunun üstüne pantolonunu geçirirken koltuktaki kocaman kırmızı kan lekesini görüp mahvoldu. Banyoya koştu. Küvetin kenarına koyduğu külodunu hızla yıkayıp sıktı. Mutfaktan bulduğu telefona sarıp cebine koydu. Mutfaktaki iki bezden birini ıslattı. Dolabın içine bakıp deterjan aradı. Sadece bulaşık makinesi deterjanı vardı ve neyse ki sıvıydı. Bu deterjandan bir parça beze alıp koltuğu silmeye başladı. Ama faydası yoktu. Kandı bu. Canlı bir şeydi. Sildikçe dağılıyordu. Bezi en az 20 kere yıkayıp koltuğun üzerindeki lekeyi ancak azıcık hafifletecek kadar silebildikten sonra vazgeçti. Koltuğun minderinin çıkıp çıkmadığına baktı. Çıkıyordu ama kan içinde işlemişti. Yerdeki kan izlerini de itinayla temizledikten sonra son bir kez derin uykuya dalmış Murat'a baktı. Mutlu oldu ve minderi de yanına alıp evden yavaşça çıktı. 80. Duru pencereyi kaydırıp sadece yüzünün sığabileceği bir aralık açtı. Sonra yüzünü bu aralığa yerleştirip kocaman bir nefes alırken gözlerini kapattı. Can durduğu köşeden kıpırdamadan izledi Duru'yu. Görülüp görülmemek umurunda bile değildi. Ama tek istediği Duru'yu daha uzun izleyebilmekti. Avına aşık olmuş bir avcıydı o. Duru derin bir nefes daha aldıktan sonra kafasını aralıktan uzaklaştırdı. Ve Can Manay'ın bahçesine dikkatle baktı. Ama Can'ın durduğu köşe çıkışa yakındı. Ve Duru salonun bahçeye açılan bölümüne odaklanmıştı. Eğer Can hiç kımıldamasa Dur muhtemelen bahçedeki hareketsizliği ıssızlık olarak algılayacak ve perdeyi çekip gidecekti. Duru'nun gitmesi düşüncesi Can'da telaş yarattı ve Duru'nun bedenindeki en küçük kıpırtıyla birlikte Can durduğu köşeden neredeyse telaşla denebilecek çabuklukta fırlayıp bahçenin orta kısmına ilerledi. Bahçenin ortasında Duru tarafından görüldüğünden emin ama onun penceresine bakmadan çıplak ayaklarını toprağa buladı. Sakince ve sonra yere diz çöküp eliyle toprağı avuçladı. Aslında yaptığı davranışların bir anlamı yoktu. Tek istediği Duru'ya kendisini seyretmesi için neden vermekti. Belki bu neden zamanla bir seçime dönüşebilirdi. Şanslıysa. Bir süre toprakla oynadıktan sonra içinden gelen şeyi hiç düşünmeden yaptı. Çöktüğü yerden dönüp Duru'nun penceresine baktı. Canmanay toprağa diz çökmüş, dümdüz kendisine bakıyordu. Duru hemen perdenin arkasına geçmeyi düşündü ama merakı hareket etmesini engelleyen bir güç gibi sabitledi onu. Birkaç saniye bakış tutar. Duru her saniyede perdenin arkasına çekilmesi gerektiğini tekrarladı içinden ama Can önce davrandı. Çöktüğü yerden ayağa kalkıp kendisine bakarak dikildi bahçenin ortasında ve sonra yavaşça iki adım daha sarmaşıklara doğru atıp iyice yaklaştı. Canmanay bahçenin ortasında üstünde sadece donu tüm çıplaklığıyla Duru'nun gözlerinin içine bakıyordu. Aralık pencereden giren taze hava gibiydi. Duru'nun gece uyanıp pencereyi açacak kadar ve suratını dayayıp iyice içine çekecek kadar ihtiyaç duyduğu taze hava. İlk çekilen Duru oldu. Ne kadar duruyorlardı böyle karşılıklı. Kalbi hızlandı. Nabzin atışı kulaklarında basınç oluşturacak seviyeye geldiğinde ancak bir adım geriye adım atıp kendini perdenin ardına atabildi. O gece Duru sabaha kadar Canmanay'ı düşünmekten uyuyamadı. Hissettiği şeye isim koymaya çalışmaktan çok kendisine hissedilen şeye isim koymaya çalıştı. Kendi içinde uyanan duygu nasıl olsa sadece meraktı. Her gözünü kapadığında aklına Canmanay'ın beyaz don giymiş çıplak vücudu geliyordu. Daha kısa, daha çirkin olduğunu düşünmüştü o vücudun ama oldukça çekiciydi. Geniş omuzları ve adaleli kolları atletik bir yapı vermişti. Omuz kemiklerinin çıkıntısı ilginçti. Onları ilginç yapan çok erkeksi olmasıydı. Çirkin denilebilecek bir erkek için fazla çekiciydi Canmanay. Düşündü ve düşündü. Düşüncelerden sıyrılıp saatine baktığında saat 5'i geçmişti. O sabah Deniz genelde olduğu gibi sevişerek uyandırmak istedi Duru'yu. Ama kendisine yapılan ilk hamleden sonra Duru hemen fırlamıştı yataktan. Güya derse geç kalacaktı. Bu sabah Deniz'in Duru'yu isteyip de alamadığı ilk sabahtı. 81. Murat'ın lüks binasında 24 saat güvenlik vardı. Ve tuhaf yürüyüşlü şişkin pantolonlu bir kızın sabaha karşı elinde kanlı bir minderle ayrılması oldukça tuhaftı. Ama tuhaf bakışlar dışında kimse durdurmadı Bilge'yi. Binanın önünde bir taksiye bindiğinde ancak fark etti saatin kaç olduğunu. Çok geçti. Altına sıkıştırdığı havluya hala kan gelmekteydi. Akıntıyı hissetti ve eve varmak için iyice telaşlanarak boş sokaklardan hızla taksiyle geçti. Eve vardığında güneş ağarmak üzereydi ve koşarak yukarı çıktı. Kendi kanaması evde babasıyla kalan doğrudan daha dehşet verici değildi. Anahtarını deliğe soktuğunda kapının üst üste kilitlendiğini anlayıp dehşete kapıldı. Her bir kilidi çevirirken kalbi o kadar hızlandı ki vücudundaki kan şiddetle hareket etmeye başladı. Eve girdiğinde hayatı boyunca başına gelmesinden en çok korktuğu şeyi gördü. Yüzünün sağ tarafı aldığı darbeden kızaran Doğru, ağzı ve elleri koli bandıyla bağlanmış, yattığı yerde öylece kafasıyla ritim tutar haldeydi. Doğru gece kalkmış, alışkın olduğu gibi Bilge'yi odasında bulamayınca telaşlanmış, telaşlanınca nöral bir nöbete girmiş ve kendi dünyasında bir şeyler ters gitmeye başladığında yaptığı gibi muhtemelen saymaya başlamıştı. Saymaları uzadıkça sesi yükselmiş, sesi yükseldikçe babası kalkmış, babası kalkıp Doğru'ya müdahale etmeye çalışınca Doğru krize girmiş, krize girince bağırarak saymaya başlamış, bağırmaya başlayınca yıllardır bir ızdırap içinde yaşamaktan dolayı Doğru'ya karşı en ufak bir tolerans kalmamış babası ona önce vurmuş, hala susturamayınca en sonunda ellerini sonra ağzını kolibandıyla bağlamıştı. Bilge, Doğru'nun vücudundaki bantları açarken gözyaşlarını tutamadı. Öldürecekti. Bunu Doğru'ya yapanı öldürecekti. Onu öldürecekti. Ne kadar acı çekmiş olursa olsun kimsenin bunu Doğru'ya yapmaya hakkı olmadığını sayıklayıp durdu içinden. Babasını öldürebilirdi. Ama babası evi çoktan terk etmişti. Kapıyı kilitleyebildiği kadar kilitleyip evden çıkıp gitmişti. Bilge arayabileceği kimse, gidebileceği hiçbir yer olmadan çözdü Doğru'yu. O gece Doğru kendi canı acıdığından değil, Bilge'nin parçalanan kalbinin ihtiyacı olduğunu düşündüğünden ilk defa izin verdi Bilge'nin kendisine sarılmasına. 37. ayrımın sonu, sayfa 456.